38. ayrım. Ev sahibi ve çalıştığı yerle düzenlemeler yapıp kendine boş bir zaman aralığı yarattı. Ardından bir uçak bileti ayırttı ve ikinci el kıyafetler satan bir mağazadan kendine son derece ucuz yazlık hafif bir takım elbise aldı. Kıyafetin cenaze törenlerindeki görevlinin giyeceği türden olduğunu ama bulunduğu durum itibariyle kendisinin de çok farklı bir konumda olmadığını düşünüyordu. Yolculuğundan bir gün önce iş kıyafetlerini giyip üniversitenin tiyatro bölümüne girdi. Geçiş kartlarından biriyle kostümlerin saklandığı odaya girdi, aradığını bulması uzun zaman almadı. Körfez havasında bir tehdidin üstünü örtüyormuş gibi görünen yoğun bir pus vardı. Havaalanının klimalı serin havasından dışarı çıkınca aldığı nefesteki bunaltıcı ve ağır havanın, Cape Cod ve hatta New York'ta görmüş olduğu Ağustos sıcaklarınınkinden çok daha vahim olduğunu hissetti. Sanki havada bir madde vardı. Hastalık diye düşündü ilk önce, sonra bunun çok abartılı bir düşünce olduğunu fark etti. Planı basitti. Ucuz bir motele giriş yapıp ardından Claire Tyson'ın ölüm belgesinde yazılı olan adrese gidecekti. Kapıyı çalıp sorular sorarak ailenin şu anki adresini bilen olup olmadığını araştıracaktı. Tam olarak bir plan olduğunu düşünmüyordu ama gazetecilik özellikleri vardı. Kapıları çalıp insanların söyleyeceklerini dinlemek. Ricky bir sürü mağazanın ve fast food restoranlarının peş peşe dizilmiş olduğu geniş bir cadde üzerinde Motel 6 diye bir yer buldu. Körfez güneşinin bulandırdığı bir çimento sokaktı. Etrafta yer alan palmiyeler ve çalılıklar fırtına sonrası denizdeki pisliklerin ve atıkların kıyıya sürüklendiği görüntüyü andırıyordu. Okyanusun kokusunu alabildiğinden okyanusun yakında bir yerde olduğunu biliyordu. Ama manzara hep aynıydı. İki katlı binaların ve gösterişli tabelaların sonu gelmiyordu. Motele Frederick Lazarus olarak giriş yaptı ve 3 günlük ücreti nakit ödedi. Motel görevlisine bir satıcı olduğunu söyledi. Gerçi adamın pek umurunda da değildi. Mütevazi odasında göz gezdirdikten sonra çantasını bırakıp otoparktan yürüyerek geçip yakındaki bir benzinciye girdi ve bir Pensacola bölgesine ait harita satın aldı. Ricky, geniş deniz üstüne yakın yerleşimlerin monotonluklarını cehennemin ilk evresine benzetiyordu. Apartman blokları sıra sıra dizilmişti. Binaların arasında küçük yeşil alanlar vardı ve her yere saçılmış olan fıskiyeler, güneşin altında kavrulan çimlere su sıçratıyordu. Her yerin aynı olduğu bir alandı. Ricky arabayla geçerken her bloğun sakinlerinin hayat görüşlerini yansıttığını düşünüyordu. Çimler düzgün biçilmişti ve bakımlıydı. Evlerin hepsi yeniden beyaza boyanmıştı ve körfezin yakıcı güneşi evlere vurduğunda inanılmaz bir parlaklık saçıyor, böylece umut ve olasılık yansıtıyordu. Yolda duran arabaların hepsi tertemiz, parlak ve yeniydi. Çimenlik alanlarda salıncaklar ve oyuncaklar vardı. Öğle güneşine rağmen bazı çocuklar güneşin ve ebeveynlerinin dikkatli bakışları altında oynuyorlardı. Ama sınır netti. Birkaç blok ötede farklı bir yönde evler daha eski ve kullanılmış bir görüntüye sahipti. Evler kötü durumdaydı. Boyaları dökülüyordu ve olukları kullanılmaktan leke leke olmuştu. Kahverengi dışkılar etrafa saçılmış, parmaklıklar tekerlekleri olmayan pas tutmuş arabalar vardı. Oynayan çocukların sesi daha azdı. Çöp kutuları, teneke kutular ve şişelerle dolup taşmıştı. Hayallerin sınırlı olduğu bir blok diye düşündü. Büyük ve gri askeri gemilerin dizilmiş olduğu uzaktaki mavi ve engin körfezin, her şeyin etrafında döndüğü eksen olduğunun farkındaydı. Ama Ricky okyanustan uzaklaşıp daha mağdur olan, sınırlı, amaçsız ve umutsuz bir dünyanın içine yolculuk etmeye devam etti. Bir zamanlar Claire Tyson'ın ailesinin yaşamış olduğu sokağı buldu ve tüyleri ürperdi. O vasatlıktaki diğer bloklardan ne daha iyiydi ne de daha kötü, kaçınılması gereken bir yerdi. Ricky 13 numaralı evi arıyordu ve bu bloğun ortası kısmındaydı. Arabayı kenara çekip park etti. Ev bloktaki diğer evlerden farksızdı. Tek katlı, 2 ya da 3 odalı, klimaların pencerelerden sallandığı küçük bir evdi. Düzensiz bir beton alan evin ön kısmını oluşturuyordu. Pencerelerde ise parmaklıklar vardı. Ev soluk bir pembeye boyanmıştı ve kapının yanına elle yazılmış siyah renkte garip bir 13 sayısı vardı. 13 sayısındaki bir rakamı 3 rakamından oldukça büyüktü. Bu da numarayı yazan adamın aklının karışmış olduğunu gösteriyordu. Üstü kapalı garaja normalinden daha alçak bir yükseklikte olan bir basketbol potası çivilenmişti. Potanın kenarı bükülmüştü ve filesi yoktu. Tepesinde güneşten solmuş turuncu bir top duruyordu. Ön bahçesi son derece bakımsız görünüyordu. Dışkılar ve otlar her yerdeydi. Ricky eve yaklaşınca duvarda ince bir demire bağlanmış büyük sarı bir köpek deli gibi havlamaya başladı. Gazete yolun ortasına atılmıştı. Ricky gazeteyi aldı ve ön kapıya doğru yürümeye başladı. Zile bastı ve çaldığını duydu. İçeride bir bebek ağlıyordu ve içeriden geliyorum, geliyorum sesleri duyunca ağlama hemen kesildi. Kapı açıldı ve bebeğini kalçasına oturtmuş genç bir siyahi bayan karşısına dikildi. Kapının önündeki sinekliği açmadı. Ne istiyorsun diye sordu sert ve sinirli bir tavırla. Televizyon için mi geldin, çamaşır makinesi için mi? Yoksa mobilya için mi? Ya da bebek biberonu için mi? Bu defa ne alacaksın? Gözleri sokağa bakıyor, kamyon ve adamları arıyordu. Bir şey almak için gelmedim dedi Ricky. Elektrik şirketinden misin? Tahsilatçı değilim. O halde kimsin diye sordu. Sesi hala şüpheci ve sinirliydi. Ben birkaç sorusu olan bir adamım dedi Ricky ve gülümsedi. Eğer cevapların varsa paran da olabilir. Kadın Ricky'yi dikkatle süzmeye devam etti ama bu defa meraklanmıştı. Ne tür sorular diye sordu. Bir zamanlar burada yaşayan biriyle ilgili sorular, uzun bir süre önce. Pek bilgim yok dedi kadın. Tyson adında bir aile dedi Ricky. Kadın başını salladı. Biz buraya taşınmadan önce mahkeme kararıyla çıkarılan adam olmalı. Ricky cüzdanını cebinden çıkardı ve içinden 20 dolar aldı. Uzatır uzatmaz kadın kapıyı açtı. Polis misin diye sordu yoksa bir dedektif. Ben polis değilim dedi Ricky ama bir tür dedektif olabilirim. Evin içine girdi. Gözlerini kırpıştırdı. Karanlığa alışması birkaç saniyesini aldı. Küçük holde nefes almak zordu. Kadınla çocuğu takip ederek salona geçti. Bu odada tüm pencereler açıktı ama aşırı sıcaklık hapishaneye andırıyordu. Odada bir sandalye, bir koltuk, bir televizyon ve çocuğu içine koyduğu kırmızı mavi renkte parmaklıklı bir çocuk kafesi vardı. Bebeğin bir fotoğrafı, kadın ile denizci üniforması giymiş adamın yapmacık poz verdikleri bir nikah fotoğrafı dışında hiçbir şey yoktu. Çiftin o zaman 19 yaşında olabileceklerini tahmin ediyordu. En fazla 20. Kadına baktı ve düşündü. 19 ama hızlı yaşlanıyor. Ricky duvardaki fotoğrafa baktı ve bariz olmasına rağmen sordu. Bu eşiniz mi? Şu anda nerede? Gemide dedi kadın. Sesindeki öfke gidince tatlı bir canlılık eklenmişti. Aksanı güneyli bir zenci aksanıydı ve Ricky fazlasıyla güneyli olduğunu düşünüyordu. Alabama ya da Georgia. Belki de Mississippi. Askeriyeye girmenin taşra dünyasından çıkmanın bir yolu olduğunu ama sefil bir hayat sürecek olmalarını bilmeden attıkları bir adım olduğunu düşündü. USS Essex ile Arap Körfezi'nden bir yerlerde. Bu bir savaş gemisi. Eve gelmesine 2 ay var daha. Sizin isminiz nedir? Sherlin dedi kadın. Bana para getirecek olan soru nedir? Durumu nasıl? Zorlanıyor mu? Kadın buna şakaymış gibi güldü. Buna inanabilirsin. Donanmada rütbesini yükseltene kadar pek para almaz. 2 takside ödeyemediğimiz için arabamızı kaybettik bile. Mobilyanın borcunu da ödemedik. Burada yaşayan herkesin hikayesi aynı. Ev sahibi sizi tehdit ediyor mu diye sordu Ricky. Kadın şaşırtıcı bir şekilde kafasını salladı. Ev sahibimiz iyi bir adam, bilmiyorum. Param olduğunda banka hesabına yolluyorum. Ama bankadaki bir adam beni arayıp ödeme için canımı sıkmamamı, param olduğunda ödeme yapmamı ve donanmada işlerin ne kadar zor olduğunu bildiğini söyledi. Reggie daha yeni denizci oldu. Güzel para alana kadar yükselmesi gerekecek. Ama ev sahibi çok iyi biri. Elektrik idaresi elektriği keseceğinden ne klimayı ne de başka bir şeyi çalıştıramıyorum. Ricky kenara gidip sandalyeye oturdu ve Charlene de koltuğa geçti. Bana Tyson ailesi hakkında bildiklerinizi anlatın. Siz buraya taşınmadan önce onlar burada mı yaşıyordu? Evet, bu doğru dedi kadın. O aile hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece yaşlı adamı biliyorum. Yapayalnızdı. Yaşlı adamı neden merak ediyorsun? Ricky cüzdanını çıkarıp üzerinde Ricky Tyson yazan sahte ehliyeti gösterdi. Uzak bir akraban ve ona küçük bir miktar para miras kalmış olabilir diye yalan söyledi Ricky. Ailem beni onu bulmam için yolladı. Şu an olduğu yerde paraya ihtiyacı olup olmadığını bilmiyorum dedi Şerlen. Nerede? VA bakım evinde. Tabii hala yaşıyorsa. Ya eşi? O öldü birkaç yıl önce kalpten ya da ben öyle duydum. Onunla hiç tanıştınız mı? Charlene kafasını salladı. Sadece komşulardan duydum. O zaman bana duyduklarınızı anlatın. Yaşlı bir adam ve kadın burada yalnız yaşıyorlardı. Bana bir kızları olduğu söylendi. Bunu ben de duydum ama uzun süre önce öldü dediler. Evet, devam et. Devlet yardımıyla yaşıyorlardı. Belki de emeklilik parası bilmiyorum ama fazla değildi. Yaşlı kadın kalbinden rahatsızlandı. Sigortaları yoktu, faturaları arttı. Kadın öldü ve faturalar adama kaldı. Sigortası yoktu. Kötü huylu yaşlı bir adamdı. Komşular onu sevmezmiş. Arkadaşları, akrabaları hiç kimsesi yokmuş. O da benim gibi sadece fatura alıyormuş. İnsanlar paralarını istiyorlardı. Bir gün evin taksitini ödemekte gecikmiş ve ipotekli evini elinden alıp adamı mahkeme kararıyla evden çıkarıp sokağa atmışlar. Sonra duydum ki VA bakım evindeymiş. Oradan bir daha ayrılmadığını düşünüyorum, yani gebermediyse. Ricky az önce anlatılanları kafasından geçirdi ve sordu. Siz buraya mahkeme kararından sonra mı geldiniz? Evet. Charlen bir iç çekti ve başını salladı. Bütün bu blok 2 yıl öncesine kadar daha güzeldi. Bu kadar çöp ve kavga eden sarhoşlar yoktu. Başlamak için iyi bir yer olduğunu düşünmüştüm ama şimdi ne gidecek yerimiz var ne de paramız. Her neyse, adamın hikayesini yolun karşısındaki komşulardan duydum. Onlar gittiler. Yaşlı adamın gittiğini herkes bilir ama adamın pek dostu yoktu. Yaşlı adamın bahçede bir pitbull köpeği vardı. Bizim köpeğimizin olduğu yerde. Ben köpeğimi salsam sadece havlar ve muhtemelen yüzünü yalayıp öper. Ama yaşlı adamınki öyle değilmiş. Eskiden köpek dövüşleri yaptırılmış. Hani bilirsin şu bahse girdikleri yerlerde. O gibi yerlerde bahse giren şişko, terli beyazlar olur. İçmezler ve küfretmezler. Florida'nın o kısmına turistler ve askerler gitmez. Alabama ve Mississippi gibi. Cahil Florida, cahiller ve köpekler. Pek popüler bir seçim değil dedi Ricky. Mahallede çok sayıda çocuk var. Öyle bir köpek çocuklara zarar verebilir. Belki de burada yaşayan insanların onu sevmemesi için bir neden daha. Başka nedenler ne? Hikayeler duydum. Ne tür hikayeler? Kötü hikayeler bayım. Kötü, iğrenç, hepsi çirkin hikayeler. Ama bu hikayelerin gerçek olup olmadığından emin değilim. Annem ve babam bana emin olmadığım hikayeleri aktarmamamı söylediler. Biraz soruşturun. Belki benim kadar tanrı korkusu olmayan birileri size anlatabilir. Ama kim bilir bilmiyorum. O zamanlardan kalan pek kimse yok buralarda. Ricky biraz düşündü ve ardından sordu. Kirayı ödediğiniz adamın ismi ve adresi var mı elinizde? Charlene biraz şaşırdı ama başını salladı. Elbette. Ben ödemeyi avukata yapıyorum. O da parayı bankadaki başka bir adama gönderiyor. Param olduğunda yerden renkli bir kalem aldı, bir mobilya mağazasına ait bir zarfın arkasına bir isim ve adres yazdı. Zarfın üzerinde kırmızı bir yazı vardı. İkinci ihbarname. Umarım bu işinize yarar. Ricky cüzdanından 2,20'lik daha çıkardı ve kadına uzattı. Kadın başını sallayarak teşekkür etti. Ricky biraz duraksadı ve üçüncü bir 20'lik daha çıkarttı. Bebek için dedi. Çok iyisin bayım. Ricky tekrar sokağa çıktığında güneşten gözleri kamaştı. Gökyüzü masmaviydi ve sıcaklık artmıştı. Ve serin keyfe nasıl kaçtığını hatırladı. O günler geride kaldı diye düşündü. Kiralık arabasını park etmiş olduğu kaldırıma baktı. Fakir ve güçsüz yaşlı bir adamı otururken hayal etmeye çalıştı. Hiç arkadaşı yoktu, evinden atılmıştı ama bunca yıl kendi hayatını sürmüştü. Bir saniye bile düşünülmeden sokağa atılmıştı. yaşlılığa, hastalığa ve yalnızlığa mahkum edilmişti. Ricky avukatın ve bankacının ismi yazan kağıdı cebine tıktı. Yaşlı adamın onu sokağa atan adamın yıllarca görüşmediği çocuğunun çocuğu olduğunu bilip bilmediğini merak etti. Claire Tyson'ın kaçmış olduğu evin 7 blok kadar ötesinde büyük bir lise vardı. Ricky arabasını park etti ve binaya bakmaya başladı. Bir çocuğun bu duvarlar ardında nasıl bir benlik ve kötü bir eğitim edindiğini hayal etmeye çalıştı. Bina büyük ve kum renginde çimento kaplı bir binaydı. Arkasında bir futbol sahası ve yuvarlak bir spor alanı vardı. Bu binayı tasarlayan kişinin sadece bir dikdörtgen çizip ikinci bir dikdörtgen ekleyip T şeklini oluşturduğunu ve mimarisini burada sona erdirdiğini düşündü. Binanın duvarına büyük bir Yunan miğferi çizilmiş ve altına soluk kırmızıyla Güneyli Spartalıların evi yazılmıştı. Bütün bina kızgın güneşin altında kek gibi pişiyordu. Ana girişin içinde bir güvenlik noktası vardı. Burada polis üniformasına benzer bir üniforma giymiş olan bir güvenlikçi metal dedektörlerle öğrencileri arıyordu. Güvenlik görevlisi Ricky'ye yönetim katını tarif etti ve yürüyüp gitmesine izin vermeden önce dedektörlerden geçmesini sağladı. Ayakkabıları okulun plastik zemininde gıcırdıyordu. Ders vaktiydi. Bu nedenle gri renkteki dolapların yanından yalnız geçiyordu. Arada bir yanından öğrenciler aceleyle koşuyorlardı. İdare odasının önünde bir sekreter vardı. Ricky sekreteri okulu ziyaret nedenini açıkladıktan sonra sekreter Ricky'yi müdürün odasına götürdü. Sekreter müdüre durumu açıklayana kadar Ricky dışarıda bekledi ve ardından odaya girdi. Odaya girdiğinde karşısında orta yaşlı, çenesine kadar iliklediği beyaz bir gömlek giyen, gözünün üzerinden bakan ve zılgıt çeken bir başöğretmen edasında olan bir kadın buldu. Ricky'nin ziyaretinden rahatsız olmuş gibiydi ve sandalyeyi işaret etti. Kendisi masanın arkasına oturmuş, önünde duran kağıtları toparlıyordu. Ricky oturduğu sandalyede bir suçtan, kötülükten ya da sinirli ebeveynlerden ötürü kıvranan öğrencilerin oturmuş olduğunu düşünüp rahatsız oldu. Size tam olarak nasıl yardımcı olabilirim? Ricky başını salladı. Bilgi arıyorum dedi. Bu okulda 60'lı yıllarda öğrenci olan bir kadın hakkında bilgi edinmem gerekiyor. İsmi Claire Tyson. Okul kayıtları gizlidir diye böldü müdire. Ama ben genç kadını hatırlıyorum. Siz ne zamandan beri burada? Tüm kariyerim boyunca dedi kadın. Size 1967'deki yıllığımı gösteremem. Pek yardımcı olabileceğimi düşünmüyorum. Daha önce de söylediğim gibi kayıtlar gizlidir. Yani tüm okul kayıtlarına pek ihtiyacım yok dedi Ricky ve cebinden sahte kanser mektubunu çıkarıp kadına uzattı. Ben akrabalarını tanıyabilecek birini arıyorum. Kadın mektubu hızla okudu, yüzü yumuşadı. O dedi özür dilercesine çok üzgünüm bilemedim. Sorun değil dedi Ricky, bu riskli ama öte yandan bu kadar hasta bir yeğeniniz varsa tüm riskleri alırsınız. Elbette dedi kadın hızla, tabii ki alırsınız. Ama buralarda Claire Tyson'la akraba olan bir Tyson'ın olduğunu düşünmüyorum. En azından hatırladığım kadarıyla ve ben bu kapıdan giren çıkan herkesi hatırlarım. Claire'ı hatırlamanıza şaşırdım dedi Ricky. İzlenim bırakıyordu birçok açıdan. O zamanlar rehber öğretmeniydim. Daha yeniydim. Evet dedi Ricky. Ama bunca yıl sonra hatırlayabilmeniz... Kadın eliyle hareket yaptı, sorusunu bölmek istercesine kalktı ve duvarın dibindeki bir dolaba gitti ve 1967 yılına ait deri ciltli bir yıllık çıkardı, Ricky'ye uzattı. Tipik bir yıllıktı. Her sayfada saçma sapan oyun ve aktivitelerde mutluluk pozları veren öğrencilerin resimleri ve yazıları vardı. Yıllığın esas bölümünde son sınıfın bir fotoğrafı vardı. Fotoğraftaki öğrenciler olduklarından büyük ve ciddi görünmek için çabalamışlardı. Ricky, Claire Tyson'a gelene kadar sayfaları hızla çevirdi. Suyla bağdaştırmakta biraz sorun yaşamıştı. Saçları uzun ve dalgalıydı ve omzunun arkasına atmıştı. Dudaklarında hafif bir gülümseme vardı. Diğer sınıf arkadaşlarından farklı olarak onun tebessümü bir gizem barındırıyordu. Fotoğrafın yanındaki giriş yazısını okudu. Katıldığı kulüpler listelenmişti. Fransızca, bilim, mutfak, drama topluluğu, softball, voleybol. Ayrıca dereceleri de yazıyordu. Spor ve diğer dallarda takdirler ve övgü yazıları almıştı. Hepsinde esprili bir tarz vardı. Birileri sizin için bir şey yapmadan siz onlar için bir şey yapın. Bir tahmin, uçlarda yaşamak istiyor, kristal küresinde ise 10 yıl sonra Broadway'de olacak ya da altına